Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti, mağfireti, muhabbeti, merhameti üzerinize olsun kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Haber Tadında programıyla karşınızdayız. Sevgili dinleyiciler, bu hafta da Haber Tadında programında elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'den ve dünyadan derlediğimiz haberleri, bilgileri, gelişmeleri sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz. Sevgili dostlar, çok önemli bir tespitle başlayacağız Haber Tadında programına. Dünyanın sadece ve sadece %0,01'ini oluşturan insanlar, canlıların %83'ünün yok olmasına yol açtı. Nihayetli bir araştırma var. Bu araştırmanın ayrıntılarını sizinle paylaşacağız. Değerli dostlar, yeni bir bilimsel araştırmaya göre 7,6 milyar insan yeryüzünde yaşayan bütün canlıların %0,01'ini oluşturuyor. Ancak buna rağmen ortaya çıktığı ilk günden beri insanlık gezegendeki vahşi hayvanların %83'ünün, bitkilerin ise yarısının yok olmasına yol açtı. Proceedings of the National Academy of Science adlı dergide yayımlanan araştırmaya göre, insanlar yeryüzünün sanılandan çok daha küçük bir kısmını oluşturmasına rağmen canlıların yok olmasına sebep oluyor. The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, bakteriler dünyadaki biyokütlenin %13'ünü oluştururken, bitkiler ise %82 ile dünyadaki en kalabalık grup. Böcekler, mantarlar, balıklar ve diğer bütün canlılar ise dünyanın biyokütlesinin sadece %5'ini oluşturuyor değerli dostlar. Okyanustaki hayat ise gezegendeki biyokütlenin %1'ini temsil ediyor. Araştırmanın başında bulunan İsrail'deki Weizmann Bilim Enstitüsü'nden Profesör Ron Milo, biyokütlenin farklı bileşenlerin oluşturan parçalara dair kapsamlı ve bütüncül bir araştırmanın daha önce olmamasına çok şaşırdım. Umarım bu araştırma insanların dünyada ne kadar baskın bir rol oynadığına ilişkin bir bakış açısı sunar açıklamasında bulunuyor değerli dostlar. Bazı bilim insanları yeryüzünün içinde bulunduğu çağ, İnsan çağı olarak adlandırıyor değerli dinleyiciler. Yapılan bu son araştırmada bu tanımın izlerini bulmak mümkün. Araştırma, kümes hayvanlarının dünyadaki bütün kuşların %70'ini oluşturduğunu ortaya koyuyor. Böylelikle kuşların sadece %30'unun vahşi olduğu görülebiliyor. Memelilerde ise durum daha da çarpıcı. Memeli hayvanların %60'ı çoğu büyükbaş hayvan ve çiftlik hayvanı. %36'sı insan, %4'ü ise vahşi memeli hayvanlar. Araştırmanın başında bulunan Profesör Ron Milo, kızlarımla yapboz yaptığımda genelde bir filin yanında zürafa, onun yanında da gergedan olur. Eğer dünyada olan bitenin daha gerçekçi bir tablosunu vermek isteseydim, bir ineğin yanında bir inek, onun yanında bir tavuk olurdu sözlerini sarf ediyor. Milo, insanların gezegendeki etkisinin asıl olarak yediklerimizle kendini gösterdiğini vurguluyor. Beslenme tercihlerimiz hayvanların, bitkilerin ve diğer organizmaların üzerinde büyük bir etkiye sahip diyor Profesör Ron Milo. Bu çalışmanın insanların nasıl bir tüketimde bulunduklarına yönelik olarak bir bakış açısı sağlamasını isterim diyor araştırmanın başındaki isim Profesör Ron Milo. Değerli dostlar, gerçekten önemli bir araştırma. Dünyanın sadece %0,01'ini oluşturan insanlar, canlıların %83'ünün yok olmasına yol açıyor değerli dostlar. Böbürlenme insanoğlu, okyanusun içinde damlanın da damlasısın derdi bir büyüğüm. Gerçekten öyle baktığımız zaman dünyanın sadece insanoğlu olarak %0,01'ini oluşturuyoruz. Gerçekten çok küçük bir rakam ama bu minicik küçücük rakam birçok canlının hayatına kastediyor ve toplam dünyadaki canlıların %83'ünün yok olmasına yol açıyor değerli dostlar. Tabii bunların bir kısmı nimetler, bize sunulmuş nimetler ama bu nimetlere amenna tüketilmesi gerekiyor. İnsanın hayatta kalması için tüketmesi gerekiyor. Bir sisteme yüklenmiş bu durum ve hayatı devam ettirmek için tüketilmesi gerekiyor. Onu anlıyorum amenna ama tahrip edilmesi var. Doğanın, bitkilerin, hayvanların, işte asıl sıkıntı orada başlıyor değerli dostlar. Yanlış tüketim sonucu, yanlış ürünler kullanımı sonucu, kozmetiğin aşırı derecede büyümesi sonucu, enerjilerin kontrolsüz kullanımı sonucu işte canlıların %83'ünün yok olmasına yol açıyor insanoğlu değerli dostlar. Sevgili dinleyiciler, özel günlerde işte düğünde, bayramda, iftarda yani özel günlerde genel olarak fazla yemek yeniyor. Yani bu doğal bir gerçek. Çünkü özel gün olduğu için özel bir program düzenleniyor ya da özel yemekler ikram ediliyor. Dolayısıyla vücuda çok daha fazla yemek giriyor. Normalde sağlıklıysanız da işte bu tarz kutlamalarda, özel günlerde biraz fazla yediğiniz için bir sorun ortaya çıkar mı? Böyle bir durum var mı? Bunun ayrıntısına bakalım. Değerli dostlar, ihtiyaçtan değil de kendini daha iyi hissetmek için yemek yeme isteği yılın belli dönemlerinde artabilir. Bunun arkasında kışın günlerin kısalması ve havanın soğuması gibi mevsimsel nedenler ya da bayram, yılbaşı gibi kutlama dönemleri yatabilir. Kuzey yarımkürede yaşıyorsanız evrimsel olarak vücudunuz kışın kalorisi yüksek yiyecekleri depolamak isteyecektir. Gün ışığı süresinin kısalması insanların ruh halini etkiler. Bu ise yeme alışkanlığında değişikliğe neden olur. Yani daha fazla tatlı ve karbonhidrata yönelme durumu baş gösterir. Peki normalde sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürüyorsanız değerli dostlar, arada bir ipleri gevşetmenizin herhangi bir sakıncası olur mu? Bunun cevabı hem evet hem hayırdır. Uzmanlar bu durumlarda miktarın önemli olduğunu vurguluyor. Üzerinde durulması gereken asıl mesele kilo alma ya da kolesterol sorunu değildir değerli dostlar. Aşırı yağlı yemekler yememiz sindirim sistemimizdeki bakterileri etkiler. Araştırmalar bu durumda yararlı ve zararlı bakteri dengesinin olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Bu yeme tarzı devam ederse bağırsak iltihaplanması gibi uzun dönemli sorunlar baş gösterebiliyor ama vücudumuzdaki bu bakteri dengesi yeniden olumlu bir değişime uğrayabiliyor. Liverpool Üniversitesi'nde mide ve bağırsak hastalıkları uzmanı Barry Campbell, aşırıya kaçınmadığı takdirde bütün bunların çok da zararlı olmadığını söylüyor değerli dostlar. Ağır yemekleri fazlaca yemek kısa vadede iyi değildir ama uzun dönemli zararı yoktur diyor Liverpool Üniversitesi mide ve bağırsak hastalıkları uzmanı Barry Campbell. Yani bir iki kereye mahsus olmak üzere değerli dostlar çok aşırıya kaçmadan kaçamak yapmanın fazla yemenin ardından biraz daha ölçülü bir yeme dönemine girilmesi halinde herhangi bir sorun olmaz denebilir. Bayram sofralarını, iftar sofralarını sevenler için başka iyi haberler de var değerli dostlar. Barry Campbell, Liverpool Üniversitesi, vide ve bağırsak hastalıkları uzmanı Barry Campbell, bazı sebzelerin özellikle iyi geldiğini belirtiyor. Özellikle Brüksel lahanasının anti-mutagen adlı maddeler bakımından zengin olan sebze, bağırsak kanserini azaltıyor değerli dostlar. Bu madde, lektin adlı zararlı proteinlerin olumsuz etkisini giderebilir. Lektinler hücre değişimine hatta hücre ölümüne yol açabiliyor değerli dostlar. Doktorun açıklamasına göre lektin proteinleri bakımından zengin olan kırmızı et yemeyen vejetaryenlerin bile protein yüklü baklagilleri fazla tüketmesi halinde aynı tehlikenin geçerli olduğunu söylüyor. Uzmanlar arada bir fazla yemenin zararı olmadığını belirtiyor değerli dostlar. Fakat bu şekilde ziyafet çekme olayları bir tek günle sınırlı olmadığında sorun yaratabiliyor sevgili dinleyiciler. New England Journal of Medicine adlı tıp dergisinde yayımlanan bir araştırmada Amerikalılar arasında kilo almanın tatil dönemlerinde aşırıya kaçıldığı için alınan kilonun sonradan verilmediği için zamanla birikmesine bağlı olduğu görüldü değerli dostlar. Makalede sonbahar ve kışın alınan yarım kilo fazlalığın yetişkinlerde vücut ağırlığının artmasına neden olduğu vurgulanıyor. Journal of Psychology adlı dergide yayımlanan bir başka araştırmada ise kutlama dönemlerindeki ziyafetlerin etkisini gidermede fiziksel aktivite ve sporun yararlı olacağı belirtiliyor. Araştırma, fazla kalori alınması halinde günlük egzersizlerin çok yararlı olduğunu ortaya koyuyor. Kan şekerinin daha iyi kontrol edilmesi ve yağ hücrelerinde istenmeyen genetik değişikliklerin azaltılmasına bu egzersizlerin önemli olduğu vurgulanıyor değerli dostlar. Kısacası uzmanlar şunu öneriyor. Özel günlerde aşırıya kaçmadan yiyip içebilirsiniz ama sonrasında bir süre daha az kalori almak ve daha fazla hareket etmek şartıyla değerli dostlar. Yani arada bir kaçamak yapabiliriz yeme içme anlamında, arada bir ziyafet çekebiliriz, yemeği abartabiliriz ama bu abartmanın ziyafetin ardından bir süre normal abartmadan sakin sakin yememiz, içmemiz gerekiyor değerli dostlar ki o ziyafeti vücut kaldırabilsin diyor uzmanlar diyelim ve haber tadındaya devam edelim. Değerli dostlar, vatandaş aile hekimliği sisteminden memnun ama bu memnuniyetin tek nedeni sağlık hizmeti değil. Dilerseniz ayrıntılarına bakalım. Değerli dostlar, aile hekimliği ile ilgili vatandaş memnuniyeti 10 yıldır artarak devam ediyor. Memnuniyet artışının en önemli sebebinin sağlık hizmetine erişebilirlik ve sağlık hizmeti alabilmek değil, aile hekimlerine olağan dışı durumlarda danışılması olduğu belirtildi. Ancak bu durumun aile hekimliklerinin hastalara yeterli vakit ayırabilmesini engellediği kaydedildi. Aile hekimliklerine başvuruların çoğunlukla aynı kişiler olduğunu söyleyen Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Akif Emre Eker, şu an birinci basamağın kullanılabilirlik oranı %33 ila %35 arasında değişiyor ancak temel hedefimiz bu oranın en az %50 civarlarına çekilmesi. Ülkemizde bir yıl içinde hiçbir sağlık kuruluşunu kullanmayan kişilerin oranı %20. Geri kalan başvurular içinde birinci basamağa hiç müracaat etmeyen kişilerin oranı ise %20. Yani her yıl vatandaşın %35'i aile hekimliklerine hiç uğramıyor. Olayın diğer boyutunda aile hekimine müracaat sayısı bir yılda kişi başına 9.5. Büyük bir rakam bu gerçekten diyor Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Akif Emre Eker değerli dostlar. Hastalarla samimi ilişkiler kurmak, muhabbet etmenin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Eker, ancak ihtiyacı olan hastalarımızın da ihmal edilmesini istemiyoruz. Birinci basamağı kullanan hastaların bir kısmı sadece rapor almak için müracaat ederken, bir kısmı ise aile sağlığı merkezlerine her gün uğruyor. Özellikle yaşlı hastalar hiçbir şikayeti ya da işi olmasa da aile hekimlerine geliyor sırf vakit geçirmek veya sosyal bir etkinlikmiş gibi aile hekimlerine geliyorlar. Günlük sorunlarını, beklentilerini anlatarak aile hekimliklerinde vakit geçiriyorlar. Herhangi bir yakınması olmayan hastalar da sıklıkla bize başvuruyor. Bu hastaların başvuruları birçok aile sağlığı merkezinde aşırı hasta yoğunluğuna yol açıyor, bekleme süreleri uzuyor, ciddi hastalığı olan hastaların tedavileri gecikiyor, anlık hasta memnuniyetsizliği ve şiddet artıyor. Mesela 89 yaşındaki KY adlı hastam 6 yıl içinde 436 kez poliklinik müracaatı yaptı. 66 yaşındaki AY adlı hastam 4 yılda 329 kez, 82 yaşındaki GY adlı hastam 284 kez müracaat etti diyor Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Akif Emre Eker. Değerli dostlar, güzel, aile hekimleri Allah razı olsun samimi, sıcak davranıyor ki hastalığın tedavisinde bu tebessüm, sıcak davranış, hastayla yakından ilgilenme çok önemli bir basamak. Ama tabii bazı hastalarımız, özellikle yaşlılar, bunu kim zaman suistimal edebiliyor. Bu belirlenmiş sabit bir veri. Çay içmeye, kahve içmeye, düzeltiyorum, özür diliyorum, dertleşmeye, muhabbet etmeye aile hekimlerine gidebiliyorlar. Tabii bunun bir müracaat potansiyeli var, bir muayene potansiyeli var. Tabii çaya, kahveye randevu alıp gidildiği zaman diğer insanların sıra beklemesine neden oluyor bu da. Ki veriler oldukça ilginç. Yani mesela KY adlı hasta 6 yıl içerisinde 436 kez poliklinik müracaatı yapmış. Gerçekten çok büyük bir rakam. Tabii güzel, hastaların doktorlarla çok samimi olması, tebessümle, muhabbetle yaklaşması onların tedavi sürecini, iyileşme sürecini daha da hızlandıran bir güzellik. Ama hastaların bunu suistimal etmemesi gerekiyor değerli dostlar diyelim ve haber tadındaya devam edelim. Değerli dostlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ilginç bir olay yaşandı. O olayın gerçekten gerçekleşme süreci de ilginç, sonucu da ilginç. O olaydan biraz bahsedelim, ayrıntılarına geçelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde değerli dostlar, anne baba, bir ebeveyn kendi evine taşınmayan 30 yaşındaki oğullarını mahkemeye verdi. Anne babayı haklı bulan yargıç, 30 yaşındaki adamın kendi evine taşınmasına hükmetti. Dilerseniz ayrıntılarına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde yaşayan Christina ve Mike Rotonda çifti, 30 yaşındaki oğulları Michael'a evin kirasına katkıda bulunmadığı ve ev işlerine yardımcı olmadığı gerekçesiyle evi terk etmesi için 5 kez ihtar gönderdi değerli dostlar. İşsiz olan Michael'a anne baba finansal destek de vaat etti, ancak oğul Michael evi terk etmeyi reddetti. Anne baba, yani aile, oğula evi terk etmesi için ihtar gönderdi. İlk ihtarı 2 Şubat'ta çeken baba, annenle yaptığımız görüşme sonrasında en kısa zamanda evi terk etmen gerektiğine karar verdik. Evimizi tahliye etmek için 14 gün süren var. Bir daha geri dönersen bütün yasal haklarımızı kullanacağız ifadelerini kullandı. 10 gün sonra çekilen ikinci ihtarda 30 gün mühlet tanınırken güç kullanılacağı söylendi. Bundan 5 gün sonra ise üçüncü ihtarı çeken aile $1,100'lık bir teklifte bulunarak çocuklarının evden ayrılmasını istedi. Bu ihtar da cevapsız kaldı sayın dinleyiciler ve istediğine ulaşamayan anne baba 5 Mart'ta bir ihtar daha göndererek 15 Mart'ta evi terk etmesini söyledi. Bize öyle geliyor ki senin burayı terk etmek gibi bir niyetin yok. Fakat bilmelisin ki terk etmemen durumunda bütün yasal haklarımızı kullanacağız dedi. Mart ayının sonunda 5. ve son ihtarını çeken aile bazı opsiyonlar sundukları oğullarından yine olumlu bir tepki alamayınca tahliye için dava açtı değerli dostlar. Mahkeme yargıcı aileyi haklı bularak Michael'ın evi terk etmesine karar verdi. Kararı bir üst mahkemeye taşıyacağını söyleyen Michael, kararın son derece saçma olduğunu belirtti ve evden ayrılmaya niyetim yok dedi değerli dostlar. Gerçekten ilginç, bir anne baba dünyaya getirmişler o çocuğu. Tabii burada çocuğun da ihmali var, sorumsuzluğu var, işsiz, 30 yaşında hala evde. Ama anne babanın da mahkemeye vererek evden tahliye edilmesini istemesi, evden atılmasını istemesi daha net bir şekilde ifade edersek oldukça ilginç. Peki bu Türk aile yapısında nasıl karşılık bulur? Birkaç sokakta vatandaşla bunu görüştüğümüz zaman herkesin tepkisi çok büyük oluyor. Tabii eleştiriyorlar bir yandan, yani 30 yaşındaki çocuk da işsiz olur mu diyorlar değerli dostlar, ama aynı zamanda 40 yaşına kadar da işsiz olsa benim oğlum, canım, parçam diyorlar ve biz ona bakarız şeklinde açıklama yapıyor Türk aile yapısındaki anne baba. Baktığımız zaman dinimiz de yani böyle bir durumu hoş karşılamaz. Her ne kadar 30 yaşında da olsa sonuçta oğul, evlat. Yani bu durumun bizim Türk aile yapısında bir karşılığı yok. Ama baktığımız zaman ne yazık ki son yıllarda bizim aile yapımızda da bir zedelenme var. Ve yavaş yavaş, hafif hafif bu durumun etkileri bizde de görülmeye başlıyor. Değerli dostlar, sorumsuz çocuklar, sorunlu çocuklar. Umarım bir Türk anne babayı da bu duruma sevk etmez, mahkemelik olmaya sevk etmez. Gerçekten üzücü bir durum değerli dostlar. Değerli dostlar, temizlik çok güzel. Dinimiz temizliği tavsiye ediyor. Ama denir yani Arapça, Türkçe karışık bir ibare. Hayrül şey ortası, bir şeyin hayırlısı ortasıdır. İtidal yani bizdeki kavram, ortası abartmadan, ne hiç yapmamak değil ne de çok yapmak değil, ortası. Hayrül şey ortası denir ya. Aynı şekilde aşırı, temizliğin aşırısı da zararlıymış değerli dostlar. Uzmanlar aşırı temizlik lösemi yapabilir açıklaması yapıyorlar. Ayrıntılarına bakalım. Değerli dostlar, 30 yıllık hasta kayıtları incelenerek yapılan bir araştırmada aşırı temiz evlerde büyüyen çocukların enfeksiyonlara karşı yeterli beyaz kan hücreleri üretemediği belirlendi. İngiltere'de yapılan araştırmalar, aşırı temiz evlerde büyüyen çocukların bağışıklık sistemlerinin ihtiyacı olan bakterileri alamadığı ve metabolizmalarının enfeksiyonlara karşı yeterli beyaz kan hücreleri üretemediği belirlendi. İngiltere'de Kanser Araştırmaları Enstitüsü tarafından 30 yıllık hasta kayıtları incelenerek yapılan araştırmada aşırı temiz evlerde büyüyen çocukların bağışıklık sistemlerinin ihtiyacı olan bakterileri alamadığı ve metabolizmalarının enfeksiyonlara karşı yeterli beyaz kan hücreleri üretemediği belirlendi. Bağışıklık sistemi yeterli çalışmayan çocuklarda gripten lösemiye kadar farklı hastalıklar gelişebiliyor. Araştırmayı kaleme alanlardan Profesör Mel Graves, aşırı temizlik modern toplumun paradokslarından biri, temizlik olanakları arttıkça hastalıklar da artıyor diye konuştu değerli dostlar. Başta da söylediğimiz gibi hayır şey ortası var, yani bir şeyin hayırlısı ortasıdır. İtidal ne az ne çok abartmamakta lazım. Bazı anneler var ki hele çamaşır suyuyla evi baştan aşağı silme çabası içerisinde, ama güzel temizliyor çamaşır suyu ama zarar da veriyor. O annelere sesleniyorum buradan. Çamaşır suyunu fazla abartmayın efendim. Kendinize de zarar vermeyin. Aşırı temizlik bağışıklık sistemini güçsüzleştiriyor ve bağışıklık sistemi yeterli çalışmayan çocuklarda gripten lösemiye kadar farklı hastalıklar gelişebiliyor. Bunu ben söylemiyorum. İngiliz profesör Mel Graves söylüyor. Değerli anneler, değerli dostlar. Değerli dostlar, çağımızın en önemli dertlerinden birisi, hastalıklarından birisi stres. Peki strese karşı ne yapabiliriz? Stresten nasıl arınabiliriz? Bitkisel birkaç formül var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Değerli dostlar, çeşitli derecelerde stres sorunlarının tedavisinde kullanılan ilaçların bağımlılık yaratması ve çeşitli yan etkilerine karşılık bitkiler güvenilir ve etkin çözümler sağlayabilmektedir. Günümüzde her iki insandan birinin uyku sorunlarından şikayetçi olduğu biliniyor. Anksiyete ise özellikle gelişmiş toplumlarda ve büyük şehirlerde daha sık olarak karşılaşılan ve her 5 insandan birinde görülebilen bir durum. Gerek uykusuzluk ve gerekse anksiyete yani kaygı bozukluğu sorunlarında pasiflora, kedi otu, melissa ve papatya ilk akla gelen bitkisel çözümler olarak biliniyor değerli dostlar. Pasiflora çiçekleri güvenilir bir yatıştırıcı olarak sadece uyku ve anksiyete şikayetlerinin tedavisinde değil, hastaların rahatlaması amacıyla madde ve alkol bağımlılıklarında, yoksulluk şikayetleri, astım ve histeri krizlerinde, yüksek tansiyon, kalp ritim bozuklukları gibi durumlarda da tedavi protokolleri içerisinde yer almaktadır değerli dostlar. Kedi otu kökü hafiften orta dereceye kadar uykusuzluk sorunları ve anksiyete yani kaygı bozukluğu belirtilerinin tedavisinde yüzlerce yıldır başarıyla uygulanmaktadır değerli dostlar. Özellikle gün içerisinde bile uygulandığında kişinin motor aktivitelerinde olumsuz etkileri bulunmaması önemli bir avantaj olarak görülmektedir. Ancak köklerin hoş olmayan kokusu nedeniyle tek başına kullanılması tercih edilmemekte, diğer yatıştırıcı etkili bitkilerle birlikte uygulanması önerilmektedir. Bu bakımdan güzel limonumsu aromasıyla son derece güvenilir bir yatıştırıcı olan melisa yani oğul otu yapraklarıyla karıştırılarak çay halinde verilmesi uygun olacaktır. Diğer taraftan piyasada melisa yerine maalesef limon otu yaprakları pazarlandığından beklenen yararın sağlanabilmesi mümkün olamamaktadır. Bu bakımdan karışımın içerisine gerçek papatya çiçeklerinin ilave edilmesi, papatyanın hafif yatıştırıcı etkisinin yanı sıra spazmları çözücü ve kaygı giderici özellikleriyle kişinin günün stresinden kurtulması ve rahatlamasını sağlayacaktır. Diğer taraftan gerçek papatya çiçeklerinin temin edilmesi de son derece önemlidir değerli dostlar. Papatya çiçeklerine benzeyen bazı bitkilerin çiçeklerinin kullanılmasıyla zehirlenme vakaları, karaciğer büyümesi, karında şişme, karaciğer enzim değerlerinde bozulma gibi problemler görülebilmektedir. Değerli dostlar, kişilerin uykusuzluk sorunlarının tedavisinde bahsettiğimiz bitkiler, pasiflora, kedi otu, melisa ve papatya bitkileri karışım halinde, çay halinde uygulanması yararlı olabiliyor. Burada önemli olan sorunun derecesine göre miktarın ayarlanabilmesidir. Hafif şikayetlerde akşam yatmadan 30 dakika önce içilecek çay etkili olabilirken daha ağır vakalarda çayın miktarının biraz artırılması gerekir. Mesela akşam yemeğinden sonra ve yatmadan 30 dakika önce birer bardak bu karışımdan pasiflora, kedi otu, melisa, papatya karışımından içilmesi ya da daha ciddi durumlarda ikişer bardak içilmesi yararlı olabilmektedir. Beklenen yararın sağlanabilmesi için unutulmaması gereken husus, kullanılan bitki materyalinin doğru, etkin ve kaliteli olmasıdır. Değerli dostlar, günümüzde oldukça popüler hale geldi bitkisel tedavi. Ama işte burada da biraz önceki haberlerde de zikrettiğimiz gibi değerli dostlar, İtidal, hayru şey orta suha dikkat etmek gerekiyor, abartmamak gerekiyor otların miktarını ve çayın içilme miktarını abartmamak gerekiyor. Yararlı olan bir bardağa yararlı olan bir bitki 3-4 bardak içildiği zaman aksi gibi size zarar verebiliyor. Bu hususa da dikkat etmek gerekiyor. Yineleyelim, pasiflora, kedi otu, melisa, papatya hem strese hem de kaygı bozukluğuna iyi geliyor değerli dostlar, ama bir ya da iki bardak içildiği zaman fazlası da sıkıntı yaratabiliyor değerli dostlar diyelim ve bu bilgiyi paylaşarak haber tadındayı noktalayalım değerli dostlar. Mutlu, huzurlu, güzelliklerle dolu bir hafta geçirmeniz temennisiyle Rabbimin sizi sevmesi, sevdirmesi ve sevindirmesi temennisiyle çehrenizde tebessümün, gönlünüzde huzurun daim olması temennisiyle, haftaya yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek temennisiyle, hoşça kalın, dostça kalın efendim.